Ayrım 9. Beraber yürüdük biz bu yıllarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 92. Cumhuriyet gazetesine iki defa el bombası atılmış, patlamamıştı. Gene atıldı, bu sefer patladı. Başbakan hiç şaşmamıştı. İrtica haberlerinin artması nedeniyle zaten bekliyorduk dedi. Bu kadar irtica haberi yaparsan bombalanman gayet normal gibi bir şeydi yani. 3 gün sonra Danıştay basıldı. Alparslan Aslan isimli saldırgan, Danıştay 2. Dairesi'nin toplantı halindeki üyelerine 11 el kurşun sıktı. Başkan Yücel Özbilgin hayatını kaybetti. Mustafa Birden, Ayla Günenç, Ayfer Özdemir ve tetkik hakimi Ahmet Çobanoğlu yaralandı. Vakit gazetesinin işte o üyeler manşetiyle açık hedef haline getirdiği heyetin tamamı vurulmuştu. Kaçmaya çalışırken yakalanan saldırgan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuydu, avukattı, İstanbul Barosu'na kayıtlıydı. Daha önce Marmara Üniversitesi'nde oruç tutmayan öğrencilere satırla saldırmış, Diyarbakır'da şeriat gösterisine, Kadıköy Göztepe Parkı'nda cami eylemine katılmıştı. İlk ifadesinde türbanlı öğretmen kararının cezasını verdim dedi. Cumhuriyet gazetesine bomba atanlar arasında olduğunu itiraf etti. Başbakan ise hala saldırı başörtüyle alakalı demek çok çirkin diyordu. Alparslan Aslan'ın babası ilköğretim müfettişiydi. Milletin değerlerine hakaret edenlere bu millet dersini verir, bu memlekette İslam düşmanları var, Kur'an düşmanları var, adı Mehmet Mustafa olan birçok Ermeni ve Rum var, bunlar laiklik adı altında bu milletin değerlerine ihanet ediyor diye bağırıyordu. İsrail'e hizmet ediyorsunuz diyerek fotoğrafını çeken gazetecilerin üstüne yürüyordu. Yücel Özbilgin'in Kocatepe Camii'ndeki cenaze töreninde katil hükümet sloganları atıldı. Bakanlara pet şişe fırlatıldı. Hatta bazı bakanların kafasına koruma için polis kaskı takıldı. Bir kadın "Uyanın" yazılı pankartı Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'e vurdu. Namaz bitti, protesto büyüdü. Adalet Bakanı Cemil Çiçek polis kordonuyla koştura koştura caminin arka kapısından kaçmak zorunda kaldı. Tayyip Erdoğan cenazeye katılmamıştı. Antalya'ya kavşak açılışına gitmişti. Görünmez el tarafından basına servis yapıldı. Ergenekon başlıkları atıldı. Neredeyse bütün gazeteler muhabir imzası bulunmayan haberler yayınlıyor. Danıştay saldırısının arkasında Ergenekon yapılanması olduğunu yazıyor, kaynak belirtilmiyordu. Şırrak bir ihbar üzerine Ankara'da evler basıldı. Subaylar gözaltına alındı, el bombaları ele geçirildi. Atabey yapılanması denildi. Ergenekon'la bağlantılı olduğu iddia ediliyordu. Başbakanın evinin krokisinin bulunduğu öne sürülüyordu. Tuhaf işler olmaya başlamıştı. Kimliği belirsiz kişiler gazetecilere telefon ediyor. "Elimizde müthiş belgeler var, ister misiniz?" diyordu. Genelkurmay'ın önünde buluşmak için randevu veriliyor. Her giden gazeteciye sarı zarflar teslim ediliyor. Zarflardan Atabey çetesiyle alakalı bilgiler, krokiler fışkırıyordu. Danıştay baskını askerlere yıkılıyordu. Komediydi ama gülünecek tarafı yoktu. Zarflardan adı çıkan insanlar şakır şakır tutuklanıyordu. 2 sene kadar sonra bu krokilerin hepsinin palavra olduğu anlaşılacaktı. Ancak o arada iş işten geçecek, bu mevzuya adı karıştırılan subaylar ordudan atılacaktı. Mayıs'ta 12 şehit vardı, Haziran'da 13 şehit, Temmuz'da 20 şehit vardı. Amasya Sultan Beyazıt Camii'nde Regaip Kandili vesilesiyle düzenlenen Mevlid, TRT'den naklen yayınlandı. Amasya müftüsü Mevlid duasında Atatürk ve şehitlerin adını bile anmadı. TRT'deki kadrolaşma ayyuka çıkmıştı. Mesela Gün Başlıyor programının sunucusu İkbal Gürpınar, yönetimin baskılarına dayanamayarak istifa ettiğini açıkladı. Konukların kıyafetlerini dekolte bulup müdahale ediyorlardı. Kahkaha atmama bile karışıyorlardı dedi. Hadisenin matrak tarafı bu sunucumuz pek yakında tesettüre girecek. Dinci tabir edilen kanallarda program yapacak. Hatta Allahu Ekber Yihu sloganıyla meşhur olacaktı. Yaz gelmiş, kuş gribi bitmiş, kene kabusu başlamıştı. Kırım-Kongo kanamalı ateşinden ölen öleneydi. 1944'te ilk defa Kırım'da görülmüş, 1956'da Kongo'da görülmüş, literatürde bu adı almıştı. Kırım'da ve Kongo'da artık görülmüyordu. 2006'da Türkiye'de görülüyordu. Çünkü kuş gribinden kurtulalım derken bütün tavukları imha etmiş, doğanın dengesini bozmuştuk. Kene yiyerek beslenen tavuklar ortadan kaybolunca kene nüfusunda patlama olmuştu. Sağlık Bakanımız korunma yöntemini izah etti, pantolon paçalarını çoraba sokun dedi. Yüksek Askeri Şura'ya sadece 24 saat kala Ankara'da 4000 cep telefonuna mesaj geldi. Yaşar Büyükanıt'ın Yahudi olduğu, Genelkurmay Başkanı olursa İsrail'e çalışacağı yazıyordu. Aynı anda internetten binlerce adrese e-posta gönderildi. Büyükanıt'ın yolsuzluk yaptığı anlatılıyordu. Altında genç subaylar imzası vardı. Tarihimizde benzeri görülmemiş bir müdahaleydi. Kaynağı meçhul kampanya üzerine hükümet derhal kararname hazırladı. Cumhurbaşkanı anında onayladı. Yine tarihimizde benzeri görülmemiş şekilde ilk defa Genelkurmay Başkanı'nın adı yaş toplantısından önce kamuoyuna açıklandı. Hilmi Özkök emekliye ayrıldı. Son dakika iftirasıyla önü kesilmeye çalışılan Büyükanıt Genelkurmay Başkanı oldu. Diyarbakır'da parkta bomba patladı. 7'si çocuk, 10 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ağustos'u 8 şehitle, Eylül'ü 14 şehitle kapattık. Vatandaşım biri Balıkesir'deki TOKİ töreninde artık şehit cenazesi görmek istemiyoruz diye bağırdı. Tayyip Erdoğan, askerlik yan gelip yatma yeri değil canım kardeşim dedi. Ertesi gün TBMM'de tezkere oylandı. İsrail'in güvenliği için Lübnan'a asker gönderdik. Yaşar Büyükanıt'ın İsrail çıkarlarına hizmet edeceğini bangır bangır iddia eden dinci basın, hükümetimizin aynı İsrail'i korumak için asker göndermesine çıtını bile çıkarmadı. Camide seri cinayet işlendi. İsmail Ağa cemaatinin şeyhlerinden Bayram Ali Öztürk, Fatih İsmail Ağa Camii'nde vaaz verirken bıçaklanarak öldürüldü. Müritlerden olan katil de cemaat tarafından linç edilerek öldürüldü. Polis raporuna kafasını mihraba vurarak intihar etti şeklinde geçti. Polisimizin raporları laiklere göre başka, dincilere göre başka verilmeye başlanmıştı. Kendi aralarında kapattılar. Katilin katilleri bulunamadı. Ramazan geldi. Parmak arası terlikli bir adam, kucağında genç bir kadınla manşetlerdeydi. İstanbul Belediyesi'ne bağlı Belbim'in genel müdürüydü. Evliydi, eşi türbanlıydı. Kucağındaki kadının saçı başı açıktı. Basın toplantısı düzenledi. Yazlığım Alanya'da, Dimçayı'nın yakınında, Hatice Hanım'ı Dimçayı'nda karşı kıyıya geçirirken kucağıma aldım, yoksa herhangi bir gönül ilişkimiz yok dedi. Muhteşem bir izahattı. Özel hayattır, elbette kimseyi ilgilendirmez ama iktidarı, parayı bulunca türbanlıyı boşayıp türbansıza geçenlerde artış vardı. İşsiz sayısı güneşte bırakılmış kar topu gibi eriyordu. Habire azalıyordu. Nasıl oluyor da oluyor diye kurcalandı. TÜİK'in İş aramaktan umudumu kestim diyen işsizleri işsiz saymadığı ortaya çıktı. Balıkesir Dursun Bey'de grizup atladı. 17 maden işçisi öldü, yevmiyeleri sadece 15 liraydı. 15'er liralık işçiler sizlere ömürken, kuruş kuruş yardım biriktiren Kızılay altın madalyalar yaptırdı. Tanesi 54 bin liraydı. Cumhurbaşkanı Sezer'e vermek istediler, kabul etmedi. Başbakan'a verdiler, aldı. Başbakan gene ABD'ye gitti. Bush'la buluşmadan önce New York'a uğradı. Onuruna iftar tertiplediler, Robert De Niro da katıldı. Artistlik yapma lan diyen Tayyip Erdoğan, Hollywood artistiyle iftar açtı. Seda Sayan televizyon programına türban takarak çıktı. Tesettür defilesi yaptı. Mazhar Alanson 4 defa Umre'ye gittiğini, kısmetse bu sene gene gideceğini açıkladı. Sanatçılarımız direksiyonu kutsal topraklara kırarken, Cübbeli Ahmet Hoca'nın Malta'da jet ski'ye bindiği ortaya çıktı. Cübbeli'nin cübbesiz fotoğraflarını gazetelere servis yapan eski müridiydi. Detay detay ispiyonluyordu. Altın çerçeveli Versace, Ferre gözlük takar, eşine İsviçre'den Chopard saat aldı. Havuzlu villasındaki musluğu bile Avrupa'dan aldık. Alplere gittik, 5 yıldızlı otellerde kalır, televizyon seyretmeyin der, evinde plazma televizyonu var. Çocuklarınızı okula göndermeyin, medreseye getirin der, kızının başı açık koleje gidiyor, diyordu. Fransa'da Ermeni soykırımı yoktur diyene, yasayla hapis cezası getirildiği gün, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Orhan Pamuk'a verildiği açıklandı. Milli Eğitim'in tavsiye ettiği 100 temel eserin denetimsiz bırakılan yayın evleri tarafından ne hale getirildiği ortaya çıktı. Tolstoy'un kahramanı türbenin etrafında dolaşıyor, Tom Sawyer dua ezberliyor, Pollyanna Allah'ın bahşettiklerinin kıymetini bildiğini söylüyordu. Pinokyo Allah rızası için ekmek isterken, üç silahşörlerdeki Aramis'in hidayete erdiği anlatılıyordu. Heidi dua ederek huzur bulduğunu izah ediyor, La Fontaine'in tilkisi bile Allah yolunuzu açık etsin diyordu. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in çorapları objektiflere takıldı. Üzerinde Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik yazıyordu. Kartvizit gibiydi çoraplar. Bir telefon numarası eksikti. Tayyip Erdoğan ölümden döndü. Evinden meclise giderken makam otomobilinde kendinden geçti, komaya girdi. Yanında Adana Milletvekili Ömer Çelik vardı. Derhal güven hastanesine yöneldiler. Şoför Harun Kandemir, koruma amiri Halit Özgür ve Ömer Çelik telaşla indi. Şoför böyle bir konuda eğitimli olmadığı için anahtarı kontakta unuttu. Zırhlı aracın kapıları kilitlendi. Başbakan içeride baygın halde mahsur kaldı. Yedek anahtarın konvoydaki bir başka korumada bulunması gerekiyordu. Ancak yedek anahtar başbakanlıktaydı. Yandaki inşaattan balyoz bulundu. Otomobilin camları kurşun geçirmezdi. Sol ön cam 10 dakika vura vura zorla kırıldı. Başbakan karga tulumba çıkarıldı. 2 saatte kendine gelebildi. Oruçluydu, gece sahura kalkmamıştı. Aşırı yorgundu. Kan şekerinin çakılmasının sebebi buydu. Solunum veya kalp kriziyle alakalı problem olsaydı, o mahsur kaldığı sürede kaybedilebilirdi. Sağlık, güvenlik, eğitim, beceri, aklınıza gelen gelmeyen her konuda skandaldı. Yüzlerce polis vardı ama ne ambulans vardı konvoyda ne de doktor vardı. Lükste, şatafatta üstüne olmayan, geri kalmış ülke çok ağır bir tabloyla kendini göstermişti. Başbakanın sağlığı hakkında şeffaf olunmadığı için, ahaliye bilgi verilmediği için kulaktan kulağa söylentiler yayıldı. epilepsi olduğu iddia ediliyordu. Sağlık Bakanı yalanladı. Ve kaderin oyunu, o gün kahraman ilan edilen balyoz kelimesi, yakında vatan haini olarak manşetlere konulacaktı. Almanya'nın ağır dolandırıcı diyerek, hakkında tutuklama kararı çıkardığı Yimpaş'ın patronu Dursun Uyar, Yozgat'ta bakanlarımızla birlikte cenaze törenine katıldı. Omuz omuza saf tuttu. Cami avlusundaki fotoğraf gazetelerde kabak gibi yayınlandı. AKP ile ilişkisi sorgulanmaya başlandı. Zaten şeker hastalığı yüzünden sinirli olan Tayyip Erdoğan iyice sinirlendi. Medya patronlarına sesleniyorum, elinizde belge varsa getirin dedi. Adam Avrupa'da aranıyor. Bizim başbakan hala basından belge istiyordu. Üstelik Yimpaş'ta yöneticilik yapmış AKP milletvekilleri bile vardı, kendileri anlatıyordu. Mağdurlar arasında intihar edenler, kahrından felç olanlar vardı. Çarşaf çarşaf öyküleri yayınlanıyordu. Hatta AKP destekçisi Yeni Şafak gazetesinin yazarı Fehmi Korun'un da 70 bin dolar kaptırdığı ortaya çıktı. Yimpaş'a para yatırdığını, defalarca istemesine rağmen geri alamadığını yazarak yetkililerimizin konuya duyarsız kalması hükümete zarar verir dedi. Önce Can, sonra Canan'dı. Basketbolda Efes Pilsen, Yunan takımı Olympiakos'u yendi. Birinci sayfalardan bağıra bağıra haber yapıldı, büyütüldü. Yunanlıları şöyle mahvettik, böyle mahvettik filan. Ertesi gün Yunan Bankası Alfa, Efes Pilsen'in sahibi Anadolu grubunun alternatif bankına ortak oldu. İç sayfalarda küçük küçük verildi. TGRT Dünya Medya İmparatoru Rupert Murdoch'a satıldı. Rütük yasasına göre yabancılar bizim televizyonların %25'inden fazlasına sahip olamıyordu. Murdoch, Ahmet Ertegün'le ortak oldu, bu engeli aştı. T1967'de kendi isteğiyle Türk vatandaşlığından çıkıp Amerikan vatandaşı olan Ahmet Ertegün, vatanını özlemiş olsa gerek ki, bu alışverişten 10 ay önce gene Türk vatandaşlığına geçmişti. O hafta Suudi Kralı İstanbul'a geldi. Basınımızın aklına da Suudi Kralı'nın sahip olduğu 57 bin metrekarelik Boğaz'a nazır Sevda Tepesi geldi. Bir kurcalandı. Üsküdar Belediyesi'ne verilen emlak vergisi beyannamesinde Suudi Kralı'nın uyruğu TC yazıyordu. Anayasada Türk demeyelim, Türkiye'li diyelim falan deniyordu ama malı götürmek isteyenler Türk olmak için kuyruğa girmişti. TH'ye deve kesti. Her an düşme tehlikesi yaşayan RJ-100 tipi yolcu uçaklarının seferden kaldırılması şerefine İstanbul Atatürk Havalimanı'nın apronunda deve kurban edildi. Deveyi vince astılar. Hatıra fotoğrafı çektirdiler. 700 kilo eti çalışanlara dağıttılar. Dünya çapında makara konusu oldular. Deve törenini organize eden THY Bakım Başkanı'nın derhal görevden alındığı açıklandı. Az sonra ödüllendirilir gibi THY'nin Londra bürosuna atandığı, lojman ve makam aracı tahsis edildiği ortaya çıktı. Kurban Bayramı geldi, Saddam asıldı. Hükümetimizden çıt çıkmadı. Hacettepe Üniversitesi'nde görevli profesör, trenlere mescit yapılmasını talep etti. Virajlarda kıbleyi denk getiremeyiz gerekçesiyle reddedildi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde görevli yardımcı doçentin ise evini dergaha çevirdiği, çarşaflı eşinin kendisini peygamber ilan ettiği anlaşıldı. 2006'nın bilançosu 93 şehitti. Bir sene daha geride kalırken Bülent Ecevit artık yoktu. Karaoğlan efsanesini ansiklopedi yapsak sığmaz. Namuslu siyasetçi denince ilk akla gelen isimdi. muhteşem devlet adamıydı. Koltukta ısrar ederek maalesef çok kötü final yapmıştı. Halkçı Parti ve SHP'nin genel başkanı, politikanın beyefendisi Aydın Güven Gürkan aramızdan ayrılmıştı. Yeşilçam duayeni Atıf Yılmaz'ı, halk müziği efsanesi Ali Ekber Çiçeği, bestekar Selahattin İçli'yi, söz yazarı Turgut Yerkent'i, dünyanın en önemli karikatüristlerinden Semih Balcıoğlu'nu, romancı, öykücü Erdal Öz'ü, gazeteci yazarlar Duygu Asena ve Halit Çapın'ı kaybetmiştik. 50 senedir aşk, yalnızlık, cinsellik, töre gibi konularda milyonlarca insanın derdine ortak olan, köşesinden çare üreten Türkiye'nin Güzin ablası Güzin Sayar vefat etmişti. Tiyatro sanatçısı Mümtaz Sevinç, ayrıldığı sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Türk boksunun büyük şampiyonu Celal Sandal rahmetli olmuş, voleybolumuzun sembol ismi Payidar Demir ise trafik kazasında yitip gitmişti. Glenn Ford, Jack Palance ve James Brown hatıralarda yaşayacaktı. 9. ayrımın sonu. Sayfa 99.